Ayrım 6. İnönü Atatürk'ü anlatıyor. Abdi İpekçi. Sayfa 62. Efendiler, bir komplo karşısında bulunduğumuzdan bir saniye dahi tereddüt etmedim. Bu vaziyet ve manzara şöyle tahlil ve mütalaa olunabilirdi. Bir sene evvelden Rauf Bey'in heyet-i vekile riyasetinden çekildiğinden beri, Rauf Bey, Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa vesaire arasında bir tertip düşünülmüştür. Bunda muvaffak olabilmek için orduyu ele almak lüzumlu görülmüştür. Bu maksatla Kazım Karabekir Paşa 1. Ordu Müfettişliğine tayin olunduktan sonra sabık kumandanlığı mıntıkası olan Şark vilayetlerinde dolaşırken Ali Fuat Paşa da politikadan haz etmediğini ve hayatını askerlik mesleğine hasreylemek istediğini ileri sürerek terfiyen 2. Ordu Müfettişliğine gitti. 3. Ordu Müfettişi olan Cevat Paşa'nın ve bu müfettişlik dahilindeki kol ordunun kumandanı olan Cafer Tayyar Paşa'nın da aynı tertibe dahil olabileceklerini kabul ettiler. Bir sene ordular üzerinde kendi noktayı nazarlarına göre çalıştılar ve orduları kendi lehlerinde kazandıklarına zahip oldular. İstifalarından evvel bazı kumandanları kendileriyle beraber harekete imale için çalıştılar. Bu bir sene zarfında Cumhuriyet'in ilanı, hilafetin lavı gibi icraatımız, müşterek tertip sahiplerini daha ziyade birbirine takrib ederek müşterek harekete sahip oldu. Harekete politika yolundan geçeceklerdi. Bunun için münasip an ve fırsata müterakkıp idiler. Siyasi sahada ve orduda hazırlıklarını kâfi addediyorlardı. Fil hakika Rauf Bey ve emsali, fırka içinde muhafazasına muvaffak oldukları vaziyetleriyle meclisin tatil devrine tesadüf eden aylarda, aza üzerinde ve yeni intihapta muvaffak olamayan ikinci grup mensupları vasıtasıyla bütün memlekette milleti aleyhimizde ifsat için çalışmak fırsatına malik oldular. Memleket dahilinde bazı hafi teşkilat ve teşebbüsata da geçtiler. Dipnot, Nutuk, sayfa 853. Muhalifler maskelerini atmaya mecbur edildiler. Malum olduğu veçiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası diye bir fırka teşkil ettiler. Bu fırkanın gizli eller tarafından çizilen programını da ortaya attılar. Cumhuriyet kelimesini telaffuzdan dahi iştinab edenlerin, Cumhuriyeti doğduğu gün boğmak isteyenlerin, teşkil ettikleri fırkaya Cumhuriyet ve hem de Terakkiperver Cumhuriyet ünvanını vermeleri, nasıl ciddi ve ne dereceye kadar samimi telakki olunabilir? Rauf Bey ve arkadaşlarının teşkil ettikleri fırka, muhafazakar ünvanı altında meydana çıksaydı belki manası olurdu. Fakat bizden daha ziyade cumhuriyetçi ve bizden daha ziyade terakkiperver olduklarını iddiaya kalkışmaları bittabii doğru değildi. Fırka efkar ve itikadat-ı diniyeye hürmetkardır düsturunu bayrak olarak eline alan zevattan hüsnü niyete intizar olunabilir miydi? Bu bayrak asırlardan beri cahil ve müteassıpları, hurafeperestleri ifal ederek hususi maksatlar teminine kalkışmış olanların taşıdıkları bayrak değil miydi? Dipnot, Nutuk, sayfa 889. Tarih, mürettep, umumi, irticai olan Şark isyanı esbabını tetkik ve tahari ettiği zaman, onun mühim ve bariz sebepleri meyanında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın dini mevaidini ve Şark'a gönderdikleri katibi mesullerinin teşkilat ve tahrikatını bulacaktır. Efendiler, yaptığımız inkılabın vüsat ve azameti karşısında eski hurafat ve müessesatın birer birer sukutunu gören mutaassıp ve irticakar anasır, efkar ve itikata diniyeye hürmetkar olduğunu ilan eden bir fırkaya ve bahusus bu fırkanın içinde isimleri şöhret bulmuş zevata dört elle sarılmaz mı? Yeni fırka yapan zevat bu hakikati müdrik değil midirler? O halde ellerine aldıkları din bayrağıyla millet ve memleketi nereye götürmek istiyorlardı? Böyle bir suale verilmesi lazım gelen cevapta, hüsnü niyet, gaflet, kayıtsızlık gibi sözler, memleketi terakkiye ishal edeceğim diye ortaya atılan bir fırka rüyesası için mazeret teşkil edemez. Dipnot, Nutuk, sayfa 890-891. Ne oldu efendiler? Hükümet ve meclis fevkalade tedbirler almaya lüzum gördü. Takrir-i sükun kanununu çıkardı. İstiklal mahkemelerini faaliyete geçirdi. Ordunun 8-9 seferber fırkasını uzun müddet tebidata hasretti. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası denilen muzır teşekkülü siyasiyi seddetti. Netice bittabi Cumhuriyet'in muvaffakiyetiyle tecelli etti. Asiler imha edildi. Fakat Cumhuriyet düşmanları büyük komplonun safahatı hitam bulduğunu kabul etmediler. Namerdane son teşebbüse giriştiler. Bu teşebbüs İzmir suikastı suretinde tezahür etti. Cumhuriyet mahkemelerinin kahhar pençesi bu defa da Cumhuriyeti suikastçıların elinden kurtarmaya muvaffak oldu. Dipnot, Nutuk, sayfa 893-894. Rauf Orbay Bey'e göre anlaşmazlığın sebepleri. Hamidiye kahramanı diye isim yapan Hüseyin Rauf Bey, Orbay, Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında İmparatorluğun Bahriye Nazırı'ydı. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra İstanbul'da Mustafa Kemal, Karabekir, Ali Fuat Paşalarla Anadolu'da harekete geçilmesine karar verenlerin arasında o da vardı. Amasya Mukarreratı'nı imzalayanlardan biriydi. Amasya'dan sonra Sivas ve Erzurum'a Mustafa Kemal Paşa ile beraber gitmiş ve Erzurum'da askerlikten istifasını takip eden anlarda Mustafa Kemal'i manen desteklemişti. Bu tarihi an ve Mustafa Kemal için şöyle demektedir. Mustafa Kemal Paşa telgraf makinesi başında bir dakika içinde askerlikten istifa ve padişahça da askerlikten uzaklaştırılmış olarak her türlü sıfat ve yetkilerinden bir anda sıyrılmış, fakat gerçekte yine o anda değme millet ferdinin, hatta o zamanki hükümdarla hükümetin dahi mahzar olamayacağı itibar, şeref ve kudretle en yüksek mertebeye ulaşmış bulunuyordu. Mustafa Kemal Paşa sayısız meziyetleri, hasletleri ile istihkak ederek ulaştığı bu milli mücadele önderliği mertebesini, yeryüzünde misli görülmemiş derecede çetin şartlarla savaşmayı gerektiren bu mücadeleyi, şan ve şerefle sona erdirerek, aziz vatanı kurtarıncaya kadar hakkıyla muhafaza eyleyerek, kendisine inanmış olanların hepsini, bütün bir milleti şahit etmiştir. Başından sonuna kadar mücadelenin içinde bulunmuş bir insan olarak bütün samimiyetimle tarih huzurunda itiraf ederim ki, o olmasaydı bu vatan ve bu millet bu kurtuluşu böylesine tam ve şan ve şerefle kolay kolay idrak edemezdi. Bu gerçeği itiraf ederken Mustafa Kemal Paşa'nın bütün sıfat ve yetkilerinden sıyrılıp bir millet ferdi haline geldiği zaman önderimiz ancak o olabilir diye, onu padişaha, hükümete ve düşmanların tazyikine rağmen kendi yetkileriyle teçhiz ile baş tacı edip emrine girmek suretiyle vatanseverlik, fedakarlık ve nefis feragatını göstermiş olan Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşaların kurtuluş davasındaki hisselerini de unutmak büyük bir nankörlük olur. Dipnot, Rauf Orbay'ın hatıraları, yakın tarihimiz, Cilt 3, sayfa 52. Rauf Bey, Erzurum ve Sivas kongrelerinde heyeti temsiliyeye seçilmiş, İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın toplanması üzerine Mustafa Kemal ve Karabekir Paşaların tasvibiyle İstanbul'a dönmüştü. Milli mücadele liderleri İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın İngilizler tarafından dağıtılacağını tahmin ediyorlardı. Bu takdirde Anadolu'da bir millet meclisi toplanması fikri de gerçekleşecekti. Gerçekten İngilizler, Misak-ı Milli'yi kabul eden Meclis-i Mebusan'ı basmışlar, Anadolu'nun temsilcisi olarak gördükleri Rauf Bey başta olmak üzere birçok mebusu Malta'ya sürmüşlerdi. Rauf Bey, Malta'da Mart 1920'den Ekim 1921'e kadar 1,5 yıl sürgün ve hapis hayatı yaşamış, Kasım 1921'de Ankara'ya dönmüştü. Meclisin ısrarı ile Nafa Vekilliğine getirilen Rauf Bey, Ankara'daki havanın uzaktan düşünüldüğü gibi olmadığını görmüştü. Malta'da bulunduğumuz sırada tek tesellimiz, Ankara'dakilerin pek samimi bir kardeşlik havası içinde çalışmakta olduklarını bilişimizdi. Ankara'ya gelip de havanın hiç de uzaktan görüldüğü gibi olmadığını sezince, çok üzülmüş ve bu gibi hallerin önüne geçmek için çalışmayı vazife bilmiştim. Necati ve Hüseyin Avni Beyleri de aradaki anlaşmazlığı gidermeleri için gerekenleri yapmaya davet ettim. Yavaş yavaş eski samimiyetin tesisi mümkün olacağını zannediyorum. Dipnot, yakın tarihimiz, cilt 3, sayfa 370. Çeşitli güçlükler, eleman ve malzeme yokluğu sebebiyle Rauf Bey, Nafa Vekilliğini bıraktığını belirtiyordu. Ankara'nın o günlerinde duyulan yokluk, yalnız maddi de değildi. Aynı zamanda çeşitli nafa işlerini başaracak meslekten yetişme mühendis, mimar vesaire gibi mütehassıs elemanlar da yeteri kadar yoktu. Bütün bu yokluklar ve imkansızlıklar yüzünden, mesela Ankara istasyonundan meclis binasına kadar olan birkaç metrelik şose bile bir yıldan beri yapılamamıştı. Bu durumda memleket ölçüsündeki işleri yapmak sorumluluğunu üstüme almakta mazurdum. İşte bu sebeple bu vazifenin hiç değilse meslekten yetişmiş bir ehline verilmesine meydan bırakmak için bugün 7 Ocak 1922'de Nafa Vekaletinden istifayı doğru buldum. İstifanamem gizli celsede okundu. Kabul etmeyecek oldular. Söz söylemek zorunda kaldım ve sui tefsir edilmemesini rica ettim. Güçlükle kabul olundu. Bir müddet sonra meclis ikinci reisliğine seçildim. O sırada meclisteki muhalefet de her fırsattan istifadeyle hükümeti tenkit hususundaki şiddetini arttırarak Mustafa Kemal Paşa ile aralarındaki anlaşmazlıkların genişlemesine yol açıyordu. Bu arada Kazım Karabekir Paşa da Ankara'da alınan veya alınması tasavvur edilen bazı kararları tasvip etmediğini belirten işarlarda bulunuyordu. Ben bu anlaşmazlıkları gidermek için taraflar arasında uzlaşmayı sağlamak maksadıyla durmaksızın çalışmak zorunda kalıyordum. Muhaliflerin başında görünen Hüseyin Avni, Çolak, Selahattin ve bilhassa Kara Vasıf Beyler benim de Mustafa Kemal Paşa'nın da arkadaşlarımızdı. Bunların başlıca muhalefetleri, devlet ve hükümet işlerinin meclis murakabesinden sıyrılarak tek elden idare edilmeye doğru gittiği kanaatlerinden doğup, bunu önlemeye matuf görünüyordu. Bu noktada pek hassas olduklarını belirterek, bilhassa Mustafa Kemal Paşa'nın hem meclis hem hükümet başkanı ve aynı zamanda başkumandan olarak bütün yetkileri elinde toplamış olmasından endişe ettiklerini gizleyemiyorlardı. Halbuki o günkü durumda böyle olması zaruriydi. Dipnot, yakın tarihimiz, cilt 3, sayfa 370. Temmuz 1921'de bakanların Millet Meclisi Başkanı tarafından değil de, bizzat meclis tarafından seçilmesi yolundaki bir ceryan sonunda Rauf Bey, Vekiller Heyeti Başkanı olmuştu. Başbakanlığı Lozan Antlaşması'ndan sonraya kadar sürdü. Lozan Antlaşması sırasında İnönü ile çatışmış ve onun Türkiye'ye döneceği sırada Atatürk'e istifa kararını söylemişti. Rauf Bey'in yerine Ali Fethi Bey, Okyar, başbakan olmuştu. Garip tesadüf, Fethi Bey benim yerime icra vekilleri başkanı olmuştu. Fakat bu mevkide uzun müddet kalamamıştı. Ben İstanbul'da bulunurken Fethi Bey kabinesi istifa etmiş, yerine yenisi seçilemediğinden bir hükümet buhranı kendini göstermişti. Bunun neticesini beklerken 29-30 Ekim 1923 gecesi geç vakit henüz yatmıştım ki top sesleriyle uyandım. Merakla kulak verdim. Top sesleri dinmiyordu. Yüze yaklaştığını fark edince içimden doğan bir hisle mutlaka cumhuriyettir. Öyleyse memlekete ve millete hayırlı ve uğurlu olsun dedim. Sabahleyin erkenden gazeteleri alınca, geceki hükmümde aldanmamış olduğumu anlayarak bir derece daha müsterih oldum. Fakat o sabahki ve ertesi günkü gazetelerin çoğu bunu beklenmedik bir hadise telakki ediyorlardı. Halbuki hiç de öyle değildi. Çünkü 3 yıl önce 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılıp da faaliyete geçtiği günden beri içinde yaşadığımız rejim fiilen cumhuriyetti. Yalnız bazı sebeplerle adı sarih olarak verilmemişti. Şimdi işte sarahatle adını alıyordu. Bu sebeple bazı gazetelerin yazdıkları gibi acele edilmek de bahis konusu olamazdı. Fiilen mevcut olan bir rejimin nasıl olsa konacak olan adı 3 yıl sonra konmuş oluyordu. Dipnot, yakın tarihimiz cilt 4 sayfa 112. Rauf Orbay Bey aynı gün gazetelere verdiği bir demeçte Cumhuriyet'le ilgili olarak şunları söylemişti. Millet esasen bu idare şeklini hak edip zaferiyle temin eylemiştir. El verir ki meseleler milletimizce muhakeme edilerek malum olsun. Netice behemahal halkın saadet ve refahına müncer olur. Bu esaslar baki kaldıkça isim değişikliği, hedef ve gayeyi ihlal de tebdil de edemez. Bundan başka geçmiş bir hükümet tarzının yerine kaim olan bir hükümetin payidar olabilmesi, ancak gideni aratmayacak bir surette, halkın büyük çoğunluğunun arzularına uygun hareketi ve saadetlerini temin ve vatanın istiklal ve şerefini hakkıyla korumak yolundaki başarısıyla kabil olur. Aksi takdirde isim veya üst tabakada şekil değiştirmekle gerçek ihtiyaçların temin edilmiş olacağını zannetmek, bilhassa en yakın mazide gördüğümüz bunca acı tecrübelerden sonra fahiş bir hata olur. O gün yine gazeteciler tarafından bana sorulan kuvvetli hükümet nasıl olabilir sualini de şu suretle cevaplandırmıştım. Benim anladığım kuvvetli hükümet, vazife ve selahiyetlerini ve bunların icaplarını müdrik, milli hakimiyet esasını benimsemiş, kanaatlerini ve maruz kalacağı zorlukları ancak ve ancak millet meclisinde samimi ve açık hasbihallerle hal ve fesletmek esaslarına sadık ve tecrübeli, olgun bir heyet demektir. Yoksa bazılarının sandıkları gibi zor ve yumrukla iş görmek isteyen bir heyete kuvvetli hükümet demek asla doğru olamaz. Benim bir milletvekili sıfatıyla umumi efkarın duygularına da tercüman olduğuma inanarak söylediğim bu sözler, mensup olduğum halk fırkasının zaten icra heyeti başkanlığından ayrıldığım, yani İsmet Paşa ile aramızın açıldığı günden beri, onun lehinde ve benim aleyhimde bir nümayiş hareketi yapmak için vesile arayan ifratçı unsurları derhal harekete geçirdi. Bunlardan biri fırka grup başkanlığına verdiği bir takrirle, benim itiraz yollu beyanatımla bizzat cumhuriyeti zaafa duçar etmiş olduğum ve ayrıca mahiyeti meçhul bir muhalif fırka teşkili fikriyle iktidardaki halk fırkasını ikiye bölmeye teşebbüste bulunduğum için meselenin acele olarak fırka grubunda görüşülüp aydınlanmasını istemişti. Halk Fırkası grup toplantısında İsmet Paşa, Rauf Bey'e bazı hücumlarda bulunmuş ve Rauf Bey'den bazı sözlerini geri almasını istemişti. Rauf Bey ise sözlerini asla geri almayacağını söylemişti. Dipnot, bu konu için Aydemir'e göre Rauf Bey meselesi bahsine bakınız. 6. ayrımın sonu, sayfa 69.